Away cleanly, Bolter's got a very good start indeed, flies past Alonso Edward on the outside of him, has had an excellent bend, Sean Crawford going well out in lane 8 as well, but it's all about Usain Bolt, 2 metres clear, 3 metres clear, 5 metres clear, and away he goes, he continues on his way towards another gold medal, watch the clock this time, man.
Herkese merhabalar. Serbest Atış ve Atletizm Dünyası'nın birlikte hazırladığı Pistten İlhamlar Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz, Şevket Furkan Erbay ve Anıl Kağan Temir ile birlikte Dünya Şampiyonası tarihindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şampiyona için hazırladığımız özel serinin son bölümündeyiz artık. Şampiyona tarihine damga vurmuş son 4 sporcuyu konuşacağız seçtiğimiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Merhaba Yavuz.
Merhabalar.
Bugün ilk konuşacağımız kişi Kenyalı bir 3000 su engelci Moses Kiptanui. Anıl, seninle başlayalım istersen. Neler demek istersin Moses Kiptanui hakkında?
Olur abi. Yani zaten hani 3000 su engel deyince hani Kenyalı birisini konuşmadan herhalde programı kapatmazdık diye tahmin ediyorum. Ya çünkü hakikaten çok büyük damga vurmuş atletler. Dünya şampiyonlarına, olimpiyatları. Ki büyük bir serileri vardı biliyorsunuz. Son dönem Sofyan El Bakkali ile o seri sona erdi. Altın serisi. Sanırım 7 altın üst üste almışlardı. Ki daha öncesinde de yine böyle 5-6 altınlık bir serileri daha var 90'lı yıllarda. Ki zaten onların içerisinde Moses Kiptanui da var. Yani tabii onunla ilgili şöyle söylemek lazım herhalde. Yani 3 tane altın madalya, bir tane gümüş madalya. 91, 93 ve 95'te gelen altın madalyalar. Ve 97'de Wilson Boyd Kipketer'e ucu ucuna geçilerek kaybettiği bir yarış ki o yarışı ben tekrar izledim bugün. Hakikaten çok keyifli bir yarışmış. Yani 3 Kenyalı'nın inanılmaz mücadelesi ki engellerden çok çok iyi çıkarak Wilson Boyd Kipketer hep kendini öne atarak her engelde. Su engelinde ikinci sıraya çıktı. Daha sonra son engelde de birinci sıraya çıktı. Ve o şekilde götürdü, aldı götürdü yarışı. Ki 4 altından da bahsediyor olabilirdik Kiptanui'nin burada. Tabii döneminde yani hem 91 hem 93'te yani 91'de mesela 8-12-59'da kazanıyor. 93'te de 8-06-36 ile şampiyonluk rekoru kırarak kazanıyor. İkisinde yine kendi vatandaşı Patrick Sang'ı geçiyor. Biraz geçtiğimiz programda konuştuğumuz şeyle benzer oldu. Diğer Kenyalı atleti şu an ismini hatırlayamadım. Kemboi'yi konuştuğumuzda. orada da benzer bir durum yaşanmıştı diye hatırlıyorum. 8 dakikanın altını hani koşabilmiş bir atlet. 7-59-18'lik bir kariyerinde böyle bir derece var. Yine 95 Göteborg'da birinci olduğunda 8-04-16'da şampiyon rekorunu, kendi şampiyon rekorunu geliştirmiş bir atlet. Ve 14 sene bu şampiyon rekoru kaldı. Onu da belki söylemek lazım. Hakikaten az buz da bir zaman değil. Bir başka Kenyalı Christopher Koskei'nin ikinci olduğu bu 95'teki yarışta bu şampiyon rekorunu kırmıştı. Sonrasında bir önce konuştuk aslında 97 Atina'da ikinci olduğu yarış var Kipketer'e geçilerek. Ucu ucuna kaybettiği bir yarış. Tabii böylesine bir atletin de olimpiyatlarda bir altın madalyasının olmaması. Gerçi bir gümüşü var. Orada da Joseph Keter'e geçilmişti. Yine başka bir Kenyalı'ya. Olmaması tabii biraz bir kayıp gibi görünüyor. Onun evet, kariyeri açısından.
Olimpiyatlarda talihsizlikler yaşıyor. Mesela 92'de Kenya seçmelerinden bile çıkamıyor. Yani Barcelona takımına giremiyor. Hani 91'de dünya şampiyonu olduktan sonra. Senin dediğin o 95 yarışı da hakikaten ilginç bir yarış. Christopher Koskei'yi geçtiği. Koskei orada çıplak ayakla koşuyor ve gümüş madalya alıyor. Hakikaten ilginç bir başarı onunki de. Sen de bahsettin. Kenyalılar ciddi bir ekol bu branşta. Ama Kiptanui'nin kariyerinin tek Kenya podium sweep'i işte o geçildiği gümüş madalya aldığı 97 Atina'da geliyor. O da hakikaten dediğin gibi yakın bir yarış. Şevket sen neler dersin?
Evet, 97'deki üçleme önemliydi gerçekten. Galiba orada 4. sırada Kenyalı. Yani o hemen atletizm tarihinin önemli şeylerinden birisi. Onu bir kontrol edelim. Önemli bir yarıştı.
Saad Shaddad Al-Asmari.
Arap. Suudi Arap. Evet. Tamam, evet. Birkaç tane daha, bir iki tane daha olacak onların sweep'i. Benim de o çıplak ayakla koştuğu dediğin Koskinen'in 95'teki 8.04.16 şampiyona rekoru kırdığı yarışta ki performansı bence önemli Moses Kiptanoy'un. 5.25 ile geçiyor orada 2 kilometreyi. Aslında 8 dakikanın altına vurabilir. O ara dünya rekortmeni zaten o. Ama tek başına kalıyor. Son tura doğru gelirken arkasında Matthew Birir var. Eski olimpiyat şampiyonu. Birir abi son turda 3-4 metre bunu geriden takip ederken son turda işte tempoyu artırıyor çandan sonra. Yuvarlanıyor yere. Engele takılıyor bir. Su engeli son su engeline geldiğinde bir kere daha düşüyor. Adam 9. bitiriyor yarışı. Yani son tura ikinci girip 9. bitiriyor. İki kere yere kapaklanıyor. Kafa üstü düşüyor yere. Birisi su engelinde. O arada çıplak ayaklı geliyor arkadan geçiyor zaten. Onun arkasından 7 kişi daha geçiyor adamı. Saçma sapan bir son tur oldu. Bu tabii arkasına bakmıyor, neler olduğunu görmüyor ama yani üzerinde bir baskı olmadığı için son turu o kadar da bastırarak koşmuyor. 8.04.16 yine de şampiyona rekoru. O enteresan bir yarıştı. 93'teki yarış da aslında oldukça hızlı. Ama orada da son iki tura girerken Erhat Tabi araya giriyor. Tempoyu bozuyor. Normalde yüksek bir tempo var yarışta. 3 tur kala Erhat Tabi faslı. Geliyor bozuyor biraz yarışı. Sonra arkalara düşüyor tabii. Madalya da alamadı ama aralarına girip yarışı yavaşlattı. Biraz oradan 8.06'da kaldı yarışın temposu. O da enteresan bir yarıştı. Moses genelde çünkü kendisi yarışı kontrol etmeyi seven bir atletti. Asla başkalarının şeyi ipleri eline almasına izin vermiyordu yarışlarında. Ama bununla ilgili en önemli notu bence Anıl söyledi. Yani bir olimpiyat altını olmadan kariyerini tamamlamış olması çok büyük bir eksiklik tabii. 90'lı yıllara damga vurmuş bir atletti. Daha sonra onun başarılarını Ezekiel Kemboy tekrar etti. Ama Ezekiel Kemboy'u her şeyi domine etti yani. Bir sürü de olimpiyat şampiyonluğu aldı. Ama işte Kiptanoy'u onu başaramadı. Ve öyle anılacak atletizm
Evet.
tarihinde.
95'te Kiptanoy'un kariyerinde önemli bir yıl hakikaten. Hani dünya şampiyonasına gelmeden 5000 metrede dünya rekorunu kırıyor. Dünya şampiyonasından sonra da 3000 su engelli dünya rekorunu 7.59.18'e indiriyor. Sanıyorum Zürih Grand Prix'sinde. Onu bir kontrol etmem lazım ama hakikaten önemli bir yıl. Anıl, eklemek istediğin var mı Moses Kiptanoy hakkında?
Yok abi yani belki şey söyleyebiliriz. Hani dünya şampiyonunda 18 tane altın var belki Kenya için işte. Bunun 13'ünü Kenyalılar almış. Bunların da 3'ü Kiptanui'nin, 4'ü de onun öğrencisi, onunla beraber çalışan Ezekiel Kemboi'nin. Yani ya da altını bir iki atletin aldığını söylemek lazım Kenya adına. En azından
Yarısından
altın
fazlası
var.
yani.
Evet.
Evet. Şevket, senin eklemek istediğin var mı?
Yok.
O halde bugün konuşacağımız ikinci atlet olan Ara Fidelia Kiro'ya geçebiliriz. Kiro Kübalı bir 800 metreci. Aslında 400 metrede de koştuğu ve başarılar elde ettiği var ama kariyerindeki en önemli başarıları 800 metre yarışlarında kazandı. Bu da olimpiyat bakımından talihsiz bir atletimiz. Hatta olimpiyat altını olmayan en iyi 800'cülerden olabilir tarihteki. 1988 Seul'de bir şansı vardı. Çok büyük bir şansı vardı. Çünkü o yıl
Evet.
yenilmemişti hiç yarışlarda ama Küba, Kuzey Kore ile birlikte şeyi boykot etti. Olimpiyatı boykot etti. O yüzden gidemedi. 89 Dünya Kupası'nda da 1.54.44 ile tarihin en hızlı 3. derecesini kaydetti. Yani 87 Ağustos'undan 1990 sonuna kadar yani Zürih Grand Prix'sine kadar orada da hiç geçilmiyor. Yani çok dominant bir kariyer. 91'de favorisi olduğu Dünya Şampiyonası'nda Sovyet Lilya Nurutdimova'ya geçiliyor. Çok yakın bir yarış o da. Birinci ile dördüncüyü 0.13 saniye ayırıyor. O sezon Nurutdimova'yla 5 kez yarışıyorlar. Dördünü kazanıyor ve sadece burada geçiliyor.
O yarış
Evet.
şey değil mi? 91'deki yarış. Nurutdimova
91'den
ile
var.
işte şeyin bir düştüğü yarış. Kovaç'ın düştüğü yarış.
Ella Kovaç'ın
Yani
evet. Sona doğru
inanılmaz
atıyor
düştüğü
önüne
yarışlar.
kendini.
Evet.
Langır lungur yere yuvarlanıyor orada. Evet.
91 toplu yani. Belki hani dinleyenler izlemek isterse hakikaten çok güzel yarış olmuş o da. Şimdi bu söyleyince aklıma geldi benim de.
Evet, yani 93 yani biraz talihsiz bir yıl onun için. Hamileyken bir kaza geçiriyor evde, yaralanıyor ve bebeğini kaybediyor. Dünya Şampiyonası'nda da yarışamıyor öyle olunca. 95'e kadar Dünya Şampiyonası'na dönemiyor. 95'te ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanıyor. Burada tabii şey notunu da vermek lazım. Yarışın favorilerinden Maria Mutova yarı finalde diskalifiye oluyor bir kulvar hatasından dolayı. Şeyde Kiro'da son düzlükte aslında atak yaparak dünya şampiyonluğu kazanıyor. Beşincilikten birinciliğe yükseliyor. Bunda tabii 400 metre geçmişinden gelen o sondaki patlayıcılığı getirme becerisinin de etkisi var. Yani hızlı bir yarış o da. Hani şey gümüş alan Leticia Vries de Surinamlı Güney Amerika rekoru kırıyor. Bronz olan Kelly Holmes Britanya dördüncü olan Patricia Jatte Teyar'da Fransa rekoru kuruyor. Hakikaten şey bir yarış.
Dereceyi söylemedin. 1.56-42 derece. Çok çok
Evet.
iyi bir derece hakikaten.
Evet.
Yani Kiron'un kariyerinde bile en iyi derecelerden biri. Dünya Şampiyonası finalinden bahsediyoruz. Yani kolay değil 1.56 koşmak.
Kesinlikle. Yani şey zaten 1.55-6 koşan tarihteki 7 atletten biri kadınlarda. Kişisel en iyisi de 1.54-44 diyeyim. Pası hemen Anıl'a atayım ben. Ana
Evet.
Arefler Yekiro hakkında.
Yavuz bize bir şey bırakmadı.
97'den bahsetmedi son şampiyonluğundan.
Abi şöyle, evet 97'de Atina'da birinci oldu bu arada. 1.57'de 14 koştu orada da. Onu belirtelim. Bence şey var burada, hani Yavuz'un belirttiği o 93'teki kaza öncesi ve sonrası diye var. Belki hani ayrılıyor kariyer birazcık daha. Çünkü hakikaten o 93'te çok ciddi bir yaralanma yaşıyor. Hem çocuğunu kaybediyor hem ciddi bir ameliyat geçiriyor. Yani vücudunun büyük bölümü üst
Yanıyor.
vücut yanıyor. Yani %40'a yakın diye okudum. Ve daha sonra
Zaten görüntülerinde ortada işte koştuğu zamanki sevindiği görüntüleri hatırlasanıza. Yüzü
evet.
filan yarısı yanmış yüzle
Yanlış. Yani
yarışıyordu o
oradan
zaman.
dönmek hem psikolojik olarak çok zor bir şey hem sağlık açısından hakikaten çok zor bir şey. Daha sonra o dönüşten hani artık altın madalyaları toplamaya başlamak hem 95 hem 97 bence çok hani değerli onun kariyeri açısından. Tabii olimpiyat altın olmaması onun adına hakikaten talihsiz bir durum ama şu anda da hani tüm zamanlar listesinde 1.54.44 biraz önce söyledi Yavuz. Yani tüm zamanlar listesinde hala 5. sırada bu derece. 1.55'in altına inmiş bir atlet. Ve 87-90 arasında da 800 metrede 39 kez ardı ardına yarış kazanıyor. Ya, o dönemde hakikaten onun için çok özel bir dönem ama 88'de bir Küba'nın Etiyopya ile beraber yani şeyi boykotu olimpiyatları özellikle iki büyük şey ülkesi olimpiyat ülkesi
Atletizm
olduğu için
ülkesi.
söylüyorum. Atletizm ülkesi daha doğrusu olduğu için söylüyorum. Tabii onun da kariyerinde belki de bir eksik olan olimpiyat madalyasının en önemli sebebi olabilir.
Evet yani streakler var. Streakler var abi. Kaybettiği serisi varken kazanamadığı yarış var.
Doğru.
Maria Mutola'nın serisi varken de o kazanıyor. Mutola finalde olsaydı orada geçilmesi çok zordu 95'te ama işte iç kulvara basması her şeyi değişti. O 42 yarıştır kaybetmiyor orada Mutola. Yani ondan sonraki şeyin dominantı biliyorsunuz
Tabii.
800'ün. 42 yarışlık seriyle geliyor ama finalde olmuyor. Finalde olmayınca zaten gerçi orada tabii Exa koşuyor finalde dediğimiz gibi 1.56-42'ye kadar iniyor Ana Fidel Lekiro ama hani Mutola'da olsaydı o finalde ne olurdu bilmiyorum. Belki 1.55'li bir derece bile görebilirdik yani. 2 yıl sonraki yarışta yine Mutola formda, oldukça formda hem de ama onu geçiyor. Yani hem de daha yaşlanmış bir haliyle onu geçiyor. Çünkü taktik yarışları gerçekten çok iyi koşan ve sonda üst düzey hızı olan bir sporcuydu. Ana Fidel'le Kiro. Hem Afanasyeva hem de Mutola ikisini birden geçiyor. 1.57-14 ile kazanıyor Atina'daki yarış. O yarışı hatırlıyorum ben. Diğerlerini o kadar iyi hatırlamıyorum zamanında ama hatırlıyorum. 87'de de bir dördüncülüğü var Dünya Şampiyonası'nda. Aslında 87'de de final koşuyor. Madalyayı kaçırıyor. Yani 1, 2, 3, 4 finali var. 3 madalyası var Dünya Şampiyonası. 87'den 97'ye 10 yıl boyunca 800'de final koşmuş. 91 yılında yani en iyi olduğu sezonlardan biri tabii. Panamerikan oyunlarında olağanüstü bir yarış geçiriyor. Dünya Şampiyonası'na gitmeden. İşte o ilk dünya şampiyonluğunu aldığı yıl 91'de. Pardon. Dünya Şampiyonası'na geçildiği yıl. Nurutdinova'ya geçildiği yıl. Nurutdinova da bu arada bir iki yıl sonra dopingli çıkacak. O yarışta şeyi geçti. Yani Fidel Kiro 91'de olağanüstü bir sezon geçiriyor dediniz zaten serilerini, ama özellikle Panamerikan oyunlarında böyle bir halk kahramanı haline dönüşüyor. Havana'da yapılıyor Panamerikan oyunları. Orada bak önümde açık şimdi. 49-61 400 metre koşuyor şampiyonlar. 49-61. 49'un ortası. Femke Bol gibi yani. Şeyi 1.58-71 ile kazanıyor. Rakipsiz olduğu 800'ü. Gerçi Latife Vires de var orada ama hani yine de çok iyi derece 1.8-71. Bir de 4x400'de Küba'ya rekorlu 3.24'ü getiriyor. 4x400'de de yani 3 altın madalya birden, pardon, ikinci oluyorlar 4x400'de Amerika'nın ardından. Ve şey 3 madalya birden kazanıyor. Küba'daki o oyunların yıldızı oluyor. Ondan bir ay sonra Tokyo'daki Dünya Şampiyonası çok büyük bir beklentiyle geliyor ama içeriden koştuğu ve avantajlı gibi göründüğü finalde Nurutdinova'nın o sondaki atağına yeterince karşılık veremiyor. Böyle milimlerle kaybediyor yarışı. Yani yine de tabii özellikle vücudu yandıktan sonraki azmi, 1,5 yıllara verdikten sonra geri dönüp yarışları kazanması falan başlı başına bir hikaye tabii. Bir de ismindeki Fidelia biliyorsunuz Fidel'den geliyor,
Evet,
Fidel
Fidel
Castro'dan.
Castro'dan.
Ama daha sonra tırnak içinde davaya ihanet ediyor biraz. Çünkü Amerika'ya yerleşiyor ve işte Fidel Castro ölmeden önce onun manevi kızı gibi. Ana Fidel Kiro 1980'lerde 90'larda onu çok seviyor. Şey gibi Felix Savon gibi boksör efsane Felix Savon'la bunu alırdı sürekli onlarla çıkardı meydanlara falan. Böyle onu çok seviyordu. Yani şey Fidel Castro 2010'larda galiba Amerika'ya yerleşiyor. Amerika'ya şey yaptıktan sonra ya bu sosyalizm, mosyalizm artık hikayeymiş. Ben onu öğrendim. Baskı rejimi falan filan diye böyle açıklamalar filan yapıyor. O yüzden biraz eski tüfek komünistler tarafından üstü çiziliyor şeyde. Yani tırnak içinde dediğim gibi davayı satmakla şey yapılıyor. Ne derler? İtham
Tamam.
ediliyor. Ama vakti zamanında Küba'nın tanıtımına falan çok büyük katkı yapmış bir isim tabii ki. Bildiğim kadarıyla hala Amerika'da yaşıyor herhalde. Arada Küba'ya gidip geliyor tabii. Şimdi artık şeyler o kadar gerginlik o kadar fazla değil iki ülke arasında ama şey Cumhuriyetçi Kübalılardan mıdır bilmiyorum. Ama şey Amerika'da yaşıyor şu anda. Öyle bir notu da var yani.
Emekliliğine galiba abi senin dediğin gibi Felix Salmon da katılmış. Fidel Castro onun hani emekliliğine birebir zaten Havana'da yapmışlar.
Ha şey jübilesinde mi? Olabilir. Doğru. Zaten dediğim gibi o ikisini ayırmıyordu hiç yanından.
Evet. Şimdi
Sarayda sürekli ağırladığı Mesut Özillerinden biriydi yani şeyin.
bir de
Ve
şey var
yarışmacı
tabii. Voleybolcu
Ray
Mireia Lewis de
Yüzen de var.
varmış.
Evet.
Yani
Doğru. Doğrudur.
voleybolcu.
Vardır birkaç tane daha.
90'ları sallayan Küba takımının Aynen.
şeyisi, maçörü. Evet,
Evet.
Kiro da böyle.
Evet. O zaman bugün hemen biz de davaya tırnak içinde ihanet edelim ve bir Amerikalıya geçelim. 110 engelci Alan Johnson'dan bahsedeceğiz. Anıl, neler demek istersin? Valla abi yani listenin tabii en belki bu yani bugünkü listenin biraz sonraki atletle beraber en görkemli ismi olabilir diye düşünüyorum Alan Johnson. Çünkü hakikaten 4 tane altın madalyası var dünya şampiyonalarında. 95, 97, 2001 ve 2003'te. 2005 Helsinki'de de bronz madalya almış bir atlet. Tabii tek olimpiyat altın madalyası var Alan Johnson'ın. Onun dışında da hani bir dördüncülüğü var Sydney'de. Atina'da zaten ilk elemeye geçmişti. Sonrasında DNF olmuştu. Orada hani ya olimpiyatta dünya şampiyonası kadar tabii çok büyük bir belki hikaye yazamadı ama hakikaten dünya şampiyonası çok özel atletlerinden biri. O 95 Göteborg'da ilk dünya şampiyonluğunu kazanırken 13.00 koşuyor. Gayet iyi bir dereceyle bitiriyor. 13.00'la. Asıl sıçrama 97 Atina'da 12.93 koşuyor. O dönem işte Colin Jackson'da dünya rekoruna epey yakın bir dereceyle bitiriyor. Saniyenin
91
0.01'i.
herhalde değil mi dünya rekoru?
Evet,
Evet, o zaman
99.02
91. Amerika rekoru zaten 93.
ile kaçırıyor. Aynen. Tabii bu yarışta Colin Jackson da geçmiş oluyor. Bu dünya rekortmenini. Ve yani 97 Atina'dan sonra 99 seviyeye geçiyor. 99 seviye de ilkelemeye geçiyor ama yarı finalde sakatlığı nedeniyle bırakıyor ve devam edemiyor. Öyle bir orada bir talihsizlik yaşıyor. Ve Sydney Olimpiyatları'nda da 2 hafta kala yine bir diz sakatlığı var. Ancak toparlanıyor, tekrar Sydney Olimpiyatlarına gidiyor ama Olimpiyatlarda 4. oluyor işte, biraz önce de söylediğim gibi. Burada 13-23 ile 4. oluyor. Kübalı Aniel Garcia'nın 10.00'da Olimpiyat şampiyonu olduğu ve ulusal rekoru kırdığı yarış. Daha sonra Dünya Şampiyonası 2001 Edmonton'da yılın en iyi derecesi 13.04 ile altın madalyayı yine boynuna geçiriyor. Paris'te 13.12 ile kazanıyor. Helsinki'de de 13.10 koşarak 3. oluyor. Aslında Paris'te koşundan daha iyi bir yarış koşuyor Helsinki'de ama burada 3. olmaktan kurtulamıyor. Belki şunu söylemek lazım Alan Johnson'la ilgili. Ya yani 13 saniyenin altında 11 tane şeyi var, derecesi var. Ya 95 ve 2006 yılları arasında yapmış bunu. Bunların daha benzer bir şekilde David Oliver'ın 2008-2015 arası 9 kez 13 saniyenin altına indiği bir periyot var. Dolayısıyla hani hakikaten de çok ciddi bir, ya kendi dönemine ciddi şekilde damga vurmuş Euro'nun engelcilerden biri zaten. Amerika'nın orada genel bir geleneği de var.
Evet.
Bakmak
Yani
lazım.
kendi dönemi derken de aslında çok uzun bir dönemden bahsettiğimizi söylemek lazım. 39 yaşına kadar yarışıyor çünkü. Hatta 2006 Dünya Kupası'nda 35 yaş Masters dünya rekoru kırıyor 12.96 ile. Anıl, senin dediklerin önemli şey zaten 4 altın bu branşta şey, o zaman rekor daha önce işte Greg Foster'a ait 83-87-91'de erkekler 110 engelde 3 altını var. İşte Paris'te onu geçiyor. Şevket, sen neler dersin? Senin
Beş
spikerliğin
madalyası var. Bir de
dönemi.
bronz.
Evet.
Yani 4 altın artı 5 madalya da tek. 5 madalya, 5 şampiyonada madalya alan başka bir 110 engelci yok.
Evet.
Foster, Jackson,
Aynen.
Stanislav Oliars, ne bileyim şey, Shubenko, hepsi dahil, Liu Xiang. Hiçbiri 5 ayrı şampiyon. Yani bu işte o longevity, yani
Aynen.
nitelikli uzun süre ayakta kalma şeyinin en önemli göstergesi. Alan Johnson 25'inden sonra coşmuş bir atlet. 25-26'dan sonra ve 37-38'lere kadar yarışıyor bayağı üst düzeyde. O önemli bir not. 32 yaşında dünya şampiyonu olduğunda, dünya şampiyonu olduğunda, tabii en yaşlı şampiyonlardan biri. Ve dünya madalyası aldığında 34 yaşında, bronz aldığında yani. Bayağı bir şey. Sonra bakıyorum 2004'te salon Amerika rekoru kırıyor. Salon 7.36 ile 60 metrede 33 yaşında abi adam. 3 kere de dünya salon şampiyonluğu var, 4 tane açık havanın yanına. 7 tane dünya şampiyonluğu var bu adamın. Enteresan bir süreklilik. Ve stil açısından da çok ilginç bir yapısı var. Hiç dünya rekoru kıramadı tabii. Amerika rekorunu kırdı. Dünya rekoruna bayağı yaklaştı. 13 saniye standardını sıklıkla kırdı ama tekniğinde bir problem var. Şöyle bir problem var. Çok sıçramadan dikine geçiyor engelleri. Yani yatay geçiyor ve engellerin çoğunu vurup deviriyordu. Orada bir sürü kaybı olduğu hesaplanıyor. Yani 10 engelli yarış ya bu. 7 ya da 8 tane engel vurup bitirdiği yarış var. Hatta sıklıkla engele takılıp düşürdüğü, DNF olduğu yarışlarda kötü şekilde düştüğü de vaki. Normalde engelciler tabii clearance'a çok çalışıyorlar. Bu kadar üst düzey engelciler bu kadar sıklıkla şey yapmaz. Yarış dışı kalmaz yani. Yarış dışı kalmadıklarında bile denge kaybından işte 6. bitiriyor. Geliyor 9. engelde kafayı gözü dağıtıyor. Bitiriyor yarışı ama engele girdi. Diğer geçtiği yarışlarda da, yani bitirdiği yarışlarda çoğunda clearance'da sürekli takıldığı için 0.5, 0.3, 0.2 kaybı olduğundan bunun totalde ona önemli bir rekora mal olduğunu söyleyebiliriz. Engel katili deniyordu o yüzden ona. Öyle bir şeyi vardı. Amerikalılar öyle çağırıyordu yani onu. Ve şey, böyle bir not söyleyebilirim Alan Johnson'la ilgili. Bu kadar engellerle haşır neşir olmasına rağmen yine de araya bir sürü madalya sıkıştırmayı başardı yani. Kafasını gözünü yarmadan kariyerini, uzun kariyerini bitirdi. tamamlamayı başardı.
Abi söylediğin gibi tekrar izlerken böyle şey bazıları devriliyor bazıları titriyor böyle. Yani
Evet.
çok yakın geçiyor hakikaten belli. Çok da hız kaybettirir. Yani o kadar da iyi dereceler yapmış bir atlet. Belki çok daha iyi bir yerlere gidebilir. Yani 12-80'lere civarına koşabilecek bir atletti belki.
Bazen en kritik noktada son engelde geliyor geliyor 3-4 taneyi temiz geçiyor. Son engelde takılıp aldığı yarışlar da var. Yani oradaki kaybı hesap etsen hani mesela 12.97 bitirdiği bir yarış diyelim. Son engel, son iki engele takılmış. Temiz geçse onları 12.92-91 rahat çıkar oradan. Ama çok var öyle. Yani bir değil iki değil. Onun için söyledim. Yani iki
Evet.
tane olsa tamam herkesin var.
Yani
Neredeyse her iki yarıştan birinde clearance problemi vardı.
engele takılıp yani yarışı bitiremediği de oluyor. 2004 Atina'da finale
Evet.
yükselemiyor bu yüzden
Evet
engel
evet var
takıldığı
öyle.
için. Evet. Alan Johnson'ın ardından serimizin son konuğu olan Çinli yürüyüşçü Li Hong'a geçiyoruz. Anıl, senin Li Hong'a çok çalıştığını biliyorum. O yüzden istersen senden başlayalım.
Lyon hakikaten şeyin yani yürüyüş kadınların en efsane atletlerinden biri. Yani Çin'de çok atlet var zaten. Çin'in çok iyi bir geleneği var bununla ilgili. Ve orayı temsil eden ve üst üste dünya şampiyonları olimpiyatlarda da hem altın hem gümüş hem bronz alan atletlerden biri. Hakikaten tam madalya koleksiyonları olmuş durumda. Ama Lyon'un hani böyle derecelerini tek tek geçmeden önce ben şeye biraz vurgu yapmak istedim. Yani tabii ki 99'dan itibaren 20 kilometrede bu arada daha çok hani Lyon'u görüyoruz. Ve 20 kilometre 99'dan beri dünya şampiyonlarında yapılıyor, yürünüyor öyle diyelim. Ve 99'da Çin'in bir iki tane madalyası var ama 2009'a kadar Çin'in hiçbir madalyası yok aslında bu dalda. Ve Çinli sporcuların çok sıkı çalışan disiplindeki zaten yani yürüyüşte de hani bunu olmazsa olmaz belki de unsurlardan biri dayanıklılık ve çalışma. Ama aynı zamanda buna tekniği de belki eklemek gerekir. Yani teknikle ilgili zaman zaman hani bazı sorunlar yaşadığını Çinli yani yürüyüşlerin görüyorduk. Hani bununla ilgili Çin Federasyonu işte Sandro Di Milano ile anlaşıyor. Di Milano ile. Bu bir İtalyan koç. 2009'dan itibaren ve 2009'dan itibaren inanılmaz bir ivme yakalıyor Çinli sporcular ve özellikle kadın sporcular.
Çok özür, bir şey
Birebir çıkar.
sorabilir miyim burada? Bu Akdeniz oyunlarında üst üste 3 altın alan Maurizio Damiano var ya, onunla bir bağ var
Abisi.
mı? Abisi.
Abisi. Bilmiyordum
Okey.
ben bunu. Zaten 2009'da geldiğinde 62 yaşında yani şu an 14 sene daha ekleyeyim işte 76 yaşına gelmiştir. Sandro Damiano. O aynı zamanda Liu Hong'un da tabii antrenörü. Ve onunla beraber hem Çinli sporcular
Çin takımının başına geliyor.
evet
Sadece
Çin
Lyon değil, değil mi?
takımın
Evet
evet.
evet.
Çin takımın başına geliyor. Ve Çinli sporcuların kendi tekniklerinde çok ciddi bir ilerleme olduğu, işte kırmızı kart görme sayılarının azaldığı ile ilgili hakikaten çok önemli şeyleri var, notları var. Ve antrenörün hani onların özellikle teknik gelişimine çok önemli bir katkı sağladığını söylüyorlar. Hakikaten de Damiano geldikten sonra Çin'in madalya sayılarında inanılmaz bir artış oluyor. Ki Li Hong da aslında o döneme biraz denk gelen bir atlet. Hani oraya biraz vurgu yapmaya çalıştım. Çünkü gerçekten inanılmaz bir kariyeri var Li Hong'un. Hani belki böyle şampiyona anlat anlat biter mi emin değilim. Hani isterseniz birkaç tanesinden ben bahsedeyim sonra bırakayım sözü. Şimdi 2011 Daegu ile aslında altın madalya serüveni başlıyor ama aslında 2007 Osaka ile başlıyor Dünya Şampiyonası hikayesi Liu Hong'un. Orada 19. bitiriyor. Yani 1.30'un epey üzerinde bir dereceli. 1.36.40 ile bitiriyor. 99'da özür dilerim. 2009'da Berlin'de biraz daha işte bu derecesini geliştirmeye çalışıyor. Yarışı aslında 3. bitiriyor. Ama daha sonra biliyorsunuz işte Olga Kanişkina'nın daha sonra doping cezası almasıyla sıralaması bir tane daha yükseliyor ve ikinci oluyor aslında. İkinci olarak 2015'te o karar alınıyordu hatırlarsanız Olga Kanişkina'nın cezası. Burada da 1.29.10 yürüyor ve sezonun en iyi derecesini elde ediyor. Sonrasında 2011'de Daegu'da 1.30 netle altın madalyayı boynuna geçiriyor. Bir diğer Çinli Ki Yang Shenjie de üçüncü oluyor burada. Sonrasında işte yine Moskova'da aslında bir nevi deplasmanda sayılabilir burada. Şimdi Rus yürüyüşlerinin de ne kadar önemli bir kültürü olduğunu düşündüğümüzde biraz da deplasmanda yapılmış bir yarış gibi 2013 Moskova onun için ama yine altın madalyayı 1.28.10'la kazanıyor. Diğer bir Çinli atlet Sun Huanwan o da gümüş madalyayı alıyor. Yine Beijing'de kendi evinde bu kez ki oraya O yıl Lecor'una da dünya rekoru kırarak geliyor 1.24.38'de. Ve orada da altın madalyayı 1.27.45'le boynuna geçiriyor. Yani gerçekten ben anlatırken biraz yoruluyorum. 2019 Doha'da daha sonra 1.32.53'te bir altın madalyası var. Çin'in tulum çıkardığı yarış. 3 tane Çinli atletinde madalya aldığı yarış. Podyum silip yaptıkları yarış aslında. Daha sonra da 2002 Yücün'e geliyoruz. Yücün'de işte artık 6. oluyor. Burada da zaten Çin'in bu altın madalya serüveni de burada bitiyor. Bir diğer yürüyüşle ilgili hakikaten önemli bir kıta olan Güney Amerika'dan gelen Kimberly Garcia, Peru'lu atlet altın madalyayı kazanıyor burada da. Diyeyim ben sözü size bırakayım.
Evet, ağzına sağlığımız
Evet,
var.
eksik bıraktığım bir bölüm var. Onu hemen tamamlayayım.
Olabilir abi.
2009'daki Kaniskina'nın diskalifiyesiyle gümüşe terfi ediyor.
Aha.
2011'de altını boynuna geçiriyor dedin. Hayır, gümüşü boynuna geçiriyor. Yine Kaniskina
Ha,
orada önünde. Yine
evet.
onun diskalifiyesiyle
Doğru.
madalya alıyor altın. 2013'te bronzu boynuna geçiriyor. İki kişi var önünde. Lashmanova, Yelena Lashmanova, o yılın olimpiyat şampiyonu bir yıl öncenin. Ve Kiryapkina, Anissa Kiryapkina. Her ikisi de dopingli çıkıyor. Bronzu altına terfi ediyor. Yani ilk 3 madalyası gümüş, altın, altın. Önündeki 4 Rus'un diskalifiyesiyle oluşan madalyalar. Sadece 2009'u söyledin. Diğerlerinde de upgrade var. Onu bir altını çizelim. Yani orijinal olarak yarışı çizgiden ilk sırada geçip de kazandığı ilk yarış Pekin'deki yarış. Ama tabii ki bu madalyaları upgrade ederek söylemek gerekiyor. Toplamda ona göre işte kaç altın oluyor? 3 mü? 4 altını var.
4 altı.
4 altın oluyor toplamda diğer diskalifiyelerle
4
birlikte.
altın bir de
11,
gümüş
13, 15, 19.
gibi
Aa,
oluyor.
Nasıl?
4 altın bir gümüş gibi oluyor yani. 2009'da da
Evet,
Berlin'de
tabii. Evet.
terfi etti.
Tabii. 2015'teki yarış da özel
2000
bir yarış.
Evet, 2015'teki yarış asıl
Evet.
mevzu. 2015'te genç bir Çinli ile birlikte son finişe kadar geliyorlar.
Evet. Liu
Aynı
Shijun.
dereceyle bitiriyorlar yarışı. Ama
Yuji.
tabii Lyon daha deneyimli olduğu için altını koparıyor. Ama orada asıl yarışın 3. 5 kilometresinde anormal bir artırışları var.
Evet.
Normalde hani 22-30, 22-40, 22-20 arası giderken yarış bir anda 21-21 geçiyor. Yani 40 saniye artırıyorlar. 40 saniye darma duman ediyorlar yarışı ikisi birlikte. Pekin'de. O Pekin'in öldürücü neminde. Ki herhalde bu Pekin'e ve Çin'e alışık olduğundan o havalara Doha'da da aynı şeyi yapıyor. Doha'yı da söylerken normal bir şampiyonlukmuş gibi söyledin ama ben Doha'daydım abi. Yarışı izlerken 3 kilo verdim ben. Sebastian Coe'yla birlikte izledik yarışı. World Athletics'in soytarı başkanıyla birlikte. O yarışta diskalifiye olan Ayşe Tektal yanımıza geldi. İşte onunla ilgili başkana sorular soruyordu. Onun teselli ediyordu. Üzülme kızım. İşte bir dahakine şey yaparsın falan diye. 8. kilometrede falan diskalifiye olmuştu Ayşe. 31 derece. Gecenin bir yarısı saat 12.30 falan. O yarışı 31 derece sıcak. İşte %80 nem falan. O koşullarda kazandı. Lyon.
Zaten derece
İki
bile
tane
sıcaklığına abi yani normal
lazım. Yani
olarak.
orada yarışı bitirmek önemli.
Normal
Şey
yani.
2015 ve 19 iki tane epik yarış. Anormal birisi çok hızlı ve yarışın sonunda kafa kafaya geliyorlar. Saliselerle bitiyor yarış. Diğeri de çok zor koşullarda bitirmenin bile zor olduğu yarışta 1.32'lik bir dereceyle neredeyse yani bir demir kadın adeta Lyon yarışı kazandı. Sonra zaten 35'e el attı biraz. Hatta 35'te de bir dünya rekoru kırdı o. Daha sonra o rekor tabii yeni olduğu için branş hemen kırdı. Sonra o rekor bayağı indirildi. 10 dakika falan indirildi şu anda. O belki 15. 4'ün altına giden oydu yanlış hatırlamıyorsam 4 saatin. Şu anda tabii yaşı ilerlediği için yaşı ilerleyen sporcular mecburen mesafe uzatıyor. Hızı kaybı olduğu için. Daha çok herhalde önümüzdeki Paris de çok tuz bu kattık şeyde olimpiyat oyunlarında. Belki Budapeşte de bilmiyorum. Çin şampiyonasına bakmadım. Bundan sonra yarışacaksa artık 35 yarışacaktır büyük ihtimalle. 20'de çok şansı olmayacaktır. Ama 87 doğumlu bu sporcu daha ben 3-4 yıl daha yarışabileceğini düşünüyorum. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir yürüyüşçü. Yani bambaşka bir yere getirdi Çin yürüyüşünü.
Evet. Pekala. O halde ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatabiliriz.
Evet, serinin de sonuna geldik galiba.
Evet. Bundan sonra önümüzde artık Dünya Şampiyonası var. 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sefer TRT'nin yanında Eurosport'ta yayınlayacak diye biliyorum. Doğru mu
Evet,
biliyorum?
doğru. Bu yıl
Evet.
uzun bir aradan sonra Eurosport'ta da dönüyor Dünya Şampiyonası.
Evet. TRT ve Eurosport'tan
Seçenek bol
izleyebilirsiniz.
yani.
Evet. O halde atletizm podcast'imiz Pistten İlhamların bu bölümünde sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Away cleanly. Bolt has got a very good start indeed. Flies past Alonso Edward on the outside of him. Has had an excellent bend. Sean Crawford going well out in lane 8 as well. But it's all about Usain Bolt. 2 meters clear. 3 meters clear. 5 meters clear. And away he goes. He got 2.